Ayrım 2.
Gece simsiyah, pırıl pırıl gece güzeldir. İşte ben bu yüzden güneşi sevmem. Güneş gündüze nedendir? Derim, ey sevgili gece, hoş geldin, sefalar getirdin. Der ki, uzat kollarını, sarıl bana. Öp ağzımdan milyonlarca yıllık gençliğimi. Sarılır öpüşürüz. Simsiyah uzun saçları, eflatun çiçekler kokar. Çıplaktır gece, üşümez, soğumaz. Sıcacık, çırılçıplak ve tazedir. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle iki kişilik ceviz kanepeme uzanır ve beni izler. Çalışırım, okurum, yazarım. Bazen içim içime sığmaz, görünmez bir orkestrayı yönetir, Mozart senfonisi çaldırırım. Bazen de oturur düşünürüm. Bir insanın düşünmeye ayıracak vakti olması ne güzel diye düşünürüm. Saatler ilerler, gece çoğalır, dirileşir, gece daha da güzelleşir. Der ki, bana şiir oku, bana Rilke oku. Derim, şiir okurum. Gece, sen ey derinliklere işleyen, yüz benim yüzümün karşısında duran, ağır basarsın sen, benim en güçlü bakışımdan. Gece, seyredişimden titreyen, ama korkmadan, tükenmez kaynak, yersel nesnelerden daha sürekli olan. Sabah olmadan az önce geceye sokulur, onu yatağıma götürürüm. Uysaldır, istediği için uysaldır gece. Onun sıcak dişiliğinde erkek oluşumdan müthiş bir tat alırım. Derim, ey sevgili gece, hiçbir kadın senin kadar yakın olmadı bana. Der ki, peki ya erkekler? Derim, bilmem, hiç düşünmedim. Pablo'yu ve Sinan'ı düşünürüm, yine de bilemem. Gece ısrar etmez, susar, ben de susarım. Sessizlik olur. Derim, ey sevgili gece, sen bana bütün insanlardan daha yakınsın. Der ki, gülümser. Bakın bu anlattıklarımdan sonra beni bir misantrop sanıyor olmanızdan da korkmuyorum. Benim korkularım ne sanıldığım ya da ne sanılmadığım konusunda değil, sıradan bir adamım ve sıradan bir adamın korkuları var bende. Başka bir deyişle, ben insanların yaşayanlarından çok artık yaşamayanlarına yakınlık duyuyorum. Bunun adına ne derseniz deyin, bence tek nedeni yakınlık duyabileceğim bütün insanların çoktan ölmüş olmaları. 100 yıl başında doğmalıymışım hiç değilse. Çarşamba günlerini çok severim. Benim için önemli ve anlamlıdır çarşamba. Geniş ceviz yatağıma gece ile birlikte uzanmış konuşuyor ya da sevişiyorken kapı çalınır. Çarşamba günüdür ve gelenlerin kim olduğunu biliriz. Gider kapıyı açar onları buyur ederiz. 3 kişidirler. Tanırsınız onları. Hesse, Dostoyevski ve Atay. Hesse daima eli boş gelir. Parasızlığından değil, huysuzluğundan. Dostoyevski yuvarlak bir kutuda havyar getirir. Atay ise kahverengi bir kese kağıdında bir büyük şişe vodka ile katılır çarşamba ziyaretlerine. Ben gider Herman ile Feodor'un arasına otururum. Oğuz ve gece ceviz kanepeye. İçkiler yudumlanır. Havyar, peynir, salamura et, salata yenir, sohbet edilir. Hemen her şeyden konuşulur ama eninde sonunda mutlaka bozkır kurtlarına dalar, zamanı unuturuz. Atay'ın bozkır kurdu bizimkilerden çok daha neşeli ve esprilidir. Fakat o da bir bozkır kurdudur. Biz bozkır kurtları birbirimizi çok iyi tanırız. Sohbet sırasında zaman zaman iki aksi adam arasında tatsızlıklar çıkar. Birbirine laf atar, huysuzlanır, hırçınlaşırlar. Ortalığı yatıştırmak daima bana ve Oğuz'a düşer. Onların aksiliğini Atay'ın neşeli karamsarlığını, gecenin sabırlı güzelliğini seyreder, doyumsuz bir keyifle içkimi yudumlarım. Bu ne lezzet, bu ne seçkinliktir ki zevkten çıldıracağım sanırım. Bilmem hala ölülerle mi yoksa ölümsüzlerle mi daha iyi anlaştığımı düşünmektesiniz. Ama bunun gerçek yaşamda ne önemi var? Herkes gibi benim de düşlerim var. Sıradan bir adamım. Ne gencim ne de yaşlı. Ne güzel ne de çirkin. Ne mutlu ne de mutsuz. Artık sabah olmaktadır. Gece sessizce koynumdan çıkıp gidecek, içimdeki bozkır kurdu uykuya kaçacaktır. Güneş arsız suratıyla her şeyi aydınlatacak, soluk renklerin güzelliği, karanlığın gizemi bu arsızlığa katlanamayıp günlük yaşamın ayrıntıları arasına saklanacaktır. İşte o zaman ben kahvaltımı edip büroma gideceğim. Gündüz bana bakanlar arsız güneşin aydınlattıklarını görebilecekler. Beni bilen bir kişi var. Adı Gecedir. Bir de öyküyü okuyan sen. Sıradan bir adamım. Kaşım, gözüm, burnum, ellerim, ayaklarım, gözlüklerim ve uzun bir sakalım var. Aralık 1984, İzmir. Mayıs 1985, Cezayir. 40 yıllık dostum Sulhi. Sabahın o muhteşem ilk saatlerini yakalayabilen akıllı adamlardan olamadım hiç. Ancak kuvvetli bir dürtü olursa, isteyerek ve severek erkenden uyanır, her gün böyle erkenci olmaya söz verir, sonra hemen unuturum. Fakat son iki haftadır yalnızca onunla beraber olabilmek için erkenden kalkıyorum. Saat 6 oldu mu, beynim otomatik olarak uyanıyor ama bedenim yarı uykuda, bir kavgadır başlıyor. Yat uyu, tatildesin. Öğleye doğru kalkarsın, iki rafadan yumurta, sıcak ballı süt, peynir, tereyağı, kızarmış ekmek ve tavşan kanı büyük bir bardak çayla güzel bir kahvaltı yaparsın. Denizi seyredersin. Gazetelerin beş para etmez sayfalar arasında tembellik edersin. Yat uyu, tatildesin. Tatildesin. Hayır, hemen fırla yataktan. Soğuk bir duş yap. Çivi gibi ol. Sokağa at kendini. Şimdi herkes uyuyor. Sokaklar senin, köy senin, doğmakta olan güneş senin, deniz senin, sabah rüzgarının genç, uçuk mavi ışıltısı, taze serinliği senin, çok erken sabahın o inanılmaz gücü senin, tembellik etme, kalk, bütün bunların tadına var. Kısa bir sessizlik olur, hangi yanı tutacağıma karar veremem bir süre, tatildesin, yıllardır sabahları erkenden kalkıp işe gitmekten bıkmadın mı? Şimdi tatil yapıyorsun. Yat uyu. Yastık yumuşak, yatak sıcak. Çek pikeyi üzerine, bir düş düşle. Dünyanın herhangi bir kuzey kentine uçak bileti alıyorsun. Neresi olduğunu sakın belirleme. Sonrasını düşünde görürsün. Bırak kendini uykunun şefkatli kollarına. Bırak rüyanın sihirli değneği işlesin. Bırak uyku çeksin seni. Uzun, sessiz, dipsiz bir kuyuya deli bir hızla yuvarlan. Uyu. Uyku alsın götürsün seni. Uykularında olsun bir kez teslim olmayı dene. Gevşe, rahatla. Uyu, tatildesin. Peki ya Sulhi? Tatildesin. Sulhi şimdi dükkanını açmaktadır. Bu saatte müşterisi olmaz. Müşterisi olsun diye açmaz zaten. Kendisi için. Çiçeklerini sular bir bir. Yeni bir konserve kutusuna birkaç gündür kökü suya bırakılmış bir bitki diker. Bol bol sardunyalar, rengi artık hiç çıkmayacak ilaçlarla boyanmış vişne çürüğü parmak uçları toprakla kaynaşır. Çamurlu ellerini kadife pantolonuna siler, sonra kapının önünü sular. Sabahın en erken toprağı Akdeniz açlığıyla emer suyu. Mis gibi kokar sabah. Kısa bacaklı bir tabure koyar dükkanının önüne. Eski, her yanı eğrilmiş, istan kapkara olmuş küçük cezvesine ölçerek bir fincan su doldurur. İspirto ocağını yakar. Bir çay kaşığı şeker. Şeker suya iyice karışmalıdır. İki kaşık kahve. Dikkatle karıştırır kahveyi. Severek ve özenle. Sorunca iyi ve güzel işler severek, özenle yapılmalıdır, der. Kahve ve şeker tamamen suya karışmıştır ki cezveyi ateşe koyar. Büyük bir sabırla kahvenin hafif ateşte köpüklenmesini bekler. O sırada ne düşünür, nereleri yaşar bilmiyorum. Çözemiyorum. Biraz sonra dünyanın en güzel kokusu yayılır çevreye. Sabah kahvesi kokusu. Toprak, sabah kahvesi ve su kokusu birbirine karışır. Bu çok sık rastlanmayan bir güzellik yaratır. Görülür, koklanır ve tadılır bu güzellik. Önce kahvenin köpüğünü boşaltır fincana, sonra tekrar cezveyi ateşe tutar. Fokur fokur kaynayana dek. Kahve pişmiştir artık. Günün ilk sigarasının vaktidir şimdi. Mavi beyaz kareli gömleğinin sol cebinden bir sigara çeker. Kibrit aranır. Dükkana girer, kibrit bakınır. O karmaşa ve deli dağınıklıkta masanın altına düşmüş kibriti bulur. Sigarasını yakar. Kısa bacaklı taburesine döner. Höpürdeterek kahvesinden bir yudum alır, bir nefeste sigarasından. Oh be! Gözlerini kısar, kimselerin bilmediği bir yeri görür gibi gizemli, hazlı birkaç dakika yaşar. Derin bir iç çekerek 58 yaşında yaşamaktan ne çok tat aldığına yanarak kahrolarak sevinir. Sabahı koklar, kahve içer, sigara içer. Uyu, tatildesin. Kalk ve Sulhi ile sabahı yaşa. Tatildesin. Sulhi'nin sabah kahvesini kaçırma. Kalktım. Uykumu soğuk duş ve sabah ile yendim. Ayak seslerimi dinleyerek paket taş döşeli dar köy sokaklarında yürüdüm. Yalnızca kendi ağırlıklarını omuzlarında taşıyan, bağımsız ve yalnız adamların gururuyla keyiflendim. Onu dükkanının önünde oturmuş, kahvesini içerken buldum. Gözlerini uzaklara dikmiş düşünüyordu. Bir teneke kutunun üzerine minder koyup oturdum karşısına. Bana baktı, beni gördü. Ne haber anlamına göz kırpıp başını salladı. İyidir gibisine gülümsedim. Kahvesinin kalan kısmını ben orada yokmuşum gibi ağır ağır içti, bitirdi, kalktı. Yaşına bir türlü uymayan çevik adımlarla fırladı gitti. Elinde bir fincan suyla geri geldi. Suskun ve dikkatli yeniden şekeri sonra kahveyi suya karıştırdı. Sorunca insan susar, varlığı konuşur der. Varlıklarımız konuştu. Varoluşumuzun bilincine ve tadına vardık. Kahvemi uzattı, bir de sigara yakıp verdi. Yıllar var birilerine hiç yakın olamazken Sulhi'ye yakın oluşum, varlığını duyabilişim tedirgin etmeden şaşırttı beni. Onun yanında hoşnuttum ve böyle kolay hoşnut oluşumdan huzursuz değildim. Kendimi sorgulayıp hırpalamadım bu kez. Hoşnutluğumu yaşadım kahvemin tadında. İnsana insan gerek diye geçti içimden. Bu da yetmedi, içimdeki sesi de susturdum, sessizleştim. Dükkanın açık kapısından içerideki berbat dağınıklığa gözlerimi diktim. Gördüğüm en gösterişli dağınıklık beni yine büyüledi. Bana hep sevimli ve zekice gelen o kocaman stüdyo levhasının aslında bana ince ince dokunan bir acıklı yanı vardı ki yıkıntılar üzerine kurulu bir imparatorluk gibiydi. Don Quixote'u pek severim ben. Sulhi yeniden kalktı. 20 yıl önce ömrünü tamamlamış stüdyoya girdi. Bir zamanlar masa olan bir tahtanın çekmecesinden bir zarf çıkarttı. Geldi karşıma oturdu. Zarfın içinde kurutulmuş bir kelebek vardı. Özenle kurutulmuş, sonra eski bir masa gözüne hapsedilmiş. Askerliğimi yapmak için geldim buraya ilk kez. Askerlik bitince de yerleştim. O zamanlar adı pek bilinmez bir köydü burası. Ama güzelliği tanır benim gözlerim. Bu kelebek köydeki ilk dostumdu. Onu çok severdim. Öldürdüm ve saklıyorum, başkası öldürmesin diye. Kelebeğe baktım. Yüzünde en yakın dostun eliyle öldürülmüş olmanın kederini aradım, bulamadım. Askere gitmeden önce İstanbul'da bir sevgilim vardı. Onunla evlenmedim. Karım olmak onu soldurur diye. Başkasının mutfağında soluyor şimdi, benimkinde değil. Sevdiği kızı düşündüm. Terk edilişinin nedenini ve anlamını kavradı mı diye. Hiç inanmadım. İlk müşterim Ebe Hanım'dı. Geldi, vesikalık resim çektirdi. Onun kızıyla evlendim. İlk müşteri uğurludur diye. Karısının Akdeniz köylüsü yüzü ve iri elleri geldi aklıma. Gençken güzeldi herhalde dedim. Yine de Sulhi ile yan yana koyamadım bir türlü. Sulhi yeniden dükkana girdi. Küçük, eski mono teybine Vivaldi kaseti koydu. 4 mevsim yayıldı dükkana. İçeriye sığmadı, kapıdan taştı, kapı önüne birikti. Tam benim oturduğum yere. Müzikle beraber hala ıslak toprak canlandı. Havada rengarenk bir sevinç kıpırdadı. İçim kımıl kımıl, sıcacık, ışıl ışıl oluverdi. Komşu köylerden bir bebek, 3 kadın ve bir erkek çıka geldiler. Yeni doğmuş bebek kucaklarında bir aile hatırası çektirdiler. Sulhi o zavallı stüdyosuna aldı onları. Sanki muhteşem bir stüdyoda kraliyet ailesinin fotoğrafını çekiyormuş gibi özenle öne 3 kadını oturttu. Bebeği ortada oturan yeni annenin kucağına verdi. Baba arkada, ayakta, elleri iki kız kardeşinin omuzlarında vakurca dikildi. Bu pozu 2 kez çekti Sulhi. Sonra bir de baba, bebek ve annenin üçlü fotoğrafını. Köylüler sevinç içinde teşekkür edip gittiler. Teypte hala Vivaldi çalıyordu. Bu kadar birbirini tutmaz manzaraları iç içe yaşamak beni hem şaşırtıyor hem de anlatılmaz biçimde çekiyordu. İzin isteyip kalktım, sahile indim. Bir sahil kahvesinde çay içtim. Biraz dolaştım ve pansiyonuma döndüm. Günün kalan kısmı herkesle ve herkesinki gibi geçti. Arkadaşlar, deniz, güneş, yemek falan filan. Bunlar bedenimi dinlendiriyor ya, aklım fikrim sulhide. Benim gibi sevgililerine topu topu üç tane zaten, bile çok yakın olamamış, kuşkucu, soğuk bir insanın bu garip yaşlı adamı böyle çok seviyor oluşu bir garibime gidiyordu. Buna en çok tatile beraber geldiğim iki erkek arkadaşım gülüyor, açık açık dalga geçiyorlardı benimle. Akşam yemeğinden sonra Sulhi'yi her zamanki sahil lokantasında yakaladım. Bozuk Fransızcası ile bir turist kıza bir şeyler anlatıyordu. Denizi ve güneşi en erken ve en geç saatlerinde yaşamamış olanlar daima ortalama kalacak insanlardır. Kızcağız anlamamış, kocaman gözlerle şaşkın Sulhi'ye bakıyordu. Ben anlattım, güldü kız. Bu adam filozof dedi ve gitti. Burun büktü Sulhi kızın ardından. Filozof kelimesini sevmemişti besbelli. Ben de onun gibi bir kadeh rakı alıp oturdum karşısına. Deniz önümüzde simsiyah uzanıyordu. Hiç konuşmadan uzun bir süre denize baktık. Kumların üzerindeki tahta masada rakı içtik. Denizi dinledik. Ne sabırlı bir derinlik, ne anlatılmaz bir huzur taşır bu konuşulmadan paylaşılan dostluk anları. Büyük oğlumdan mektup aldım bugün. Hollanda'da gitar çalıyor oğlum. Baktım. Sesindeki kederi gördüm. Dükkanının duvarında asılı fotoğraflardan iki oğlunu anımsadım. Yakışıklı, uzun boylu, iki delikanlı. Büyük oğlum bana benzer. Hiç uslanmayacak ve hiç mutlu olmayacak. Yeni bir rakı daha istedi. Canı sıkkın diye düşündüm. Çok içiyor diye hayıflandım. O arada gözleri denizde kas katı oturuyordu. Konuşmaya cesaret edemedim. Bu ne garip bir adam diye yeniden düşünmeye başladım. Bazen ne olağan dışı, inanılmaz güzel, bazen de ne sıradan. İşte şimdi karşımda alkole düşkün, oğlunu özleyen yaşlı bir baba olmuş oturuyor. Oysa bu sabah köylü ailenin soylu fotoğrafçısı, Vivaldi sever, düşünen bir adamdı. Yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz, İstanbul'a dönüyoruz dedim. Başını çevirmeden buz gibi, iyi ya yolun açık olsun dedi. Bu kadar mı? Hepsi bu mu? Keyfim kaçtı. Öyle ya, ben onun gözünde tatilini deniz kenarında turistik bir köyde geçiren, biraz da içine kapanık bir genç adamdım. Daha ne deseydi yani? Beni çok özleyeceğini falan mı? Kim bilir o kimlerle karşılaşıyordu her yaz bu köyde. Bir şeyler kırıldı içimde. Ne duygusal bir herifim diye kızdım kendime. Yapayalnız, buruk, kederli kala kaldım. Bir sigara yaktım. Kendimi toparlamaya çalıştım. O hala yanı başımda oturuyor, dalgın denizi seyrediyordu. Sanki ben orada yoktum. Belki de hiç olmadım. Birden fırladı yerinden. Eve gidip biraz da bizim Halime'yi memnun edeyim, anlarsın ya, dedi. Tanrım, ne bayağılık, ne çürümüşlük, içim bulandı. Bu adamı ne sandım ben? Yine kitaplarda yaşıyorum. Yaşlı adam ve deniz. O Santiago, ben Manolin. Oh ne âlâ. Ah bu benim sınır bilmez düşçülüğüm. Pansiyonuma ayaklarım sürüklenerek döndüm. Uzun süre yatakta döndüm durdum. İçim sıkılıyor, güçlükle nefes alıyordum. Yaşayan birisini ölü saymaya çalışmak bir insanı öldürmekten güç olmalı diye düşündüm. Rüyamda Hemingway ile bir sal üzerinde dalgalarla boğuştuk gece boyu. Ertesi sabah erkenden uyandırıldım. Güneş doğmadan yola çıkmalıymışız. Sıcağa yakalanmadan yolu yaralayacağımızı söylüyordu arabayı kullanacak arkadaşım. Son bir iki havlu, diş fırçası ve terliği de çantama attım. Arabanın arka koltuğuna oturdum. Bir karış suratım, güneş yanığıyla acıyan sırtım ve sabahın erken saatlerinde bir türlü ayılamayışım. En kötüsü Sulhi'nin dün geceki hali. Kimse dokunmasın bana, kimse konuşmasın benimle. Arabamız hareket etti. Bak az daha unutuyordum. Şu senin pek sevgili fotoğrafçı dostun sabahın köründe geldi seni sordu. Uyandırayım dedim. Dokunmayın, sabahları güç uyanır o dedi. Sana bunu bırakıp gitti. Sulhi'ye duyduğum yakınlığı başından beri sezip bunu kendisine yapılmış bir haksızlık gibi algılayan arkadaşım bir konserve kutusuna dikilmiş sardunyayı ve kirli bir dosya kağıdına kötü bir el yazısıyla yazılmış bir notu pis pis sırıtarak uzattı. Umurumda mı sanki? Uzaktaki sevgilisinden mektup almış liseli bir delikanlı gibi heyecanlandım. Uykum falan kalmadı. Ayıldım, sevindim, heyecanlandım. Buyurun işte, ben adam olmam. Kağıdı açtım. Çiçek dostluk demektir. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sulhi. Yalvar yakar iki arkadaşımı Sulhi'nin dükkanına geri dönmeye razı ettim. Ama o ne? Neden kapalı bu dükkan? Halbuki şimdi dükkanının önünü suluyor, sabah kahvesini... Kapıda bana yazdığı mektubun kağıdına benzer bir kirli sayfaya karalanmış bir not asılı. Sulhi bugün çalışmayacak. Yola çıktık. Yol boyunca hep iki cümleyi yineledim. Beni seviyor, gidişime üzülüyor. Yüreğim kımıl kımıl. Neden böyleyim ben? İnsanlar, insanlar, insanlar. Kocaman yayvan bir gülümseme takılı kaldı yüzüme bütün gün. Şimdi oturdum ve bu öyküyü yazdım. 40 yıllık dostum Sulhi'yi siz de bilin diye. Bodrum, Haziran 1984, Şubat 1985, Ankara. Restoran Laterna. Pirjo için. Öykü şöyle başlar. İki kadın dağınık bir yatak odasında oturmaktadır. Sarışın olanı yatakta, esmer olanı yerde. İran halısının üzerindedir. İçerideki odaların birinden hard rock yükselmekte. Bu müzik yatak odasının melankolisine uygun düşmemekle beraber iç içe geçmiş iki apayrı dünyayı öylece çepeçevre sarmaktadır. Sarışın kadın gözlerinin altındaki torbalara yüzyılları doldurmuş, onları sımsıkı saklamakta. Oysa henüz 32 yaşında. Ne çabuk eskitmiş yüzünü. Sarı saçları saman yağını gibi başına üşüşmüş, adeta albino yoksulluğunda asılı durmaktalar. Bir elinde sigara, öbüründe renkli bir dergi. Oradan okuduğu bir şeyi anlatıyor. İnce dudaklarının kenarlarında aşağı sarkmış iki çizgi. İki kocaman yarık gibi uzanmakta. Bu iki hain çizgi ona gülen yüz canlılığını çoktan yasaklamışlar. Yerde oturan esmer kadın öbürünün anlattığıyla hiç ilgili değil. Önünde darmadağınık duran fotoğraflara bakıyor. Arada bir dinliyormuş gibi başını sallıyor. Sesleri çıkartıyor. Hep kız çocuğu suratıyla yaşayan kadınlardan. Ne kadar yaştansa aynı masum ve temiz ifade. Pembe ve eflatunlardan bol kazaklar, pantolonlar giymiş. Siyah uzun saçlarında pembe tokalar. Fotoğraflar İran halısının üzerinde. Çoğu sararmış, siyah beyaz, değişik boylarda. Bebeklerini kucaklamış gururlu anne babalar, gülen, somurtan insanlar, kuzenler, dayılar, halalar hepsi yere serilmiş duruyorlar. Kimisi ölmüş, kimisi yaşayıp giden, kimisi hala arayış içinde, kimisi de çoktan vazgeçmiş insan suretleri. Ne yapıyorlar böyle yerde? Hava soğuk, üşüyecekler halının üstünde. Toplamalı onları. Komedinin üzerine dizmeli, havada nasıl soğudu birden? Kar zamanı değil ama belli olmaz. Soğuk değil mi? Üşüyorum, burnumun ucu soğudu.